Sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettin ve zeytun ve tur sinin. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle, 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Hayırlı günler muhterem dinleyicilerimiz. Haberleri dinlemektesiniz. İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin gerekirse düşmanların sözlerine en ufak bir güven duymadan kararlı ve pişman ettirici bir cevap vermeye hazır olduğunu vurguladı. Parsüden Teslim Haber Ajansı'ndan aktardığına göre İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği Salı günü Siyonist düşman ve destekçilerine savaşı durdurmayı dayatmaya ilişkin bir açıklama yayımladı ve şu ifadeleri kullandı. Milletimizin derin ve anlamlı anlayışı, savaşçılarımızın tedbiri ve çabası ile bilge, liderliğin rehberliğinde gelen ilahi armağan düşmanı pişmanlığa ve yenilgiyi kabul etmeye zorladı. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği açıklamasında İran'ın kahraman ve direngen halkına seslenerek şöyle dedi. Siyonist düşmanın saldırısına karşı cesur ve vefakar evlatlarınız, İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri yüce liderimizin ve komutanı mukaddesin emrini yerine getirerek düşmanın her kötü niyetini örnek bir cesaretle karşılık verdiler. Son saldırılar arasında Amerikan El-Udeyde üstü ve ardından işgal altındaki toprakların tamamı İran füzelerinin hedefi oldu. Sizin uyanıklığınız, zamanlamanız, direnciniz, dayanışmanız ve benzersiz birlikteliğiniz düşmanın ana stratejisini bozdu ve bu fırsat yıllar süren yaratıcı ve yenilikçi mücadele ile sürekli takip eden İslam savaşçılarının gücünün 12 günlük kanlı ve yönetimli mücadele boyunca zamanında ve yeterli cevap vermek için kullanılmasını sağladı. Milletimizin bu derin ve anlamlı anlayışı ve savaşçılarımızın çabası ile bilge liderliğin rehberliğinde gelen ilahi armağan düşmanı pişmanlığa ve yenilgiyi kabul etmeyi saldırılarını tek taraflı durdurmaya zorladı. Bu nedenle büyük ve kahraman İran milletine bildiririz ki İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri düşmanların sözlerine en ufak bir güven duymadan tetikte olup her saldırgan eyleme karşı kararlı ve pişman ettirici bir cevap vermeye hazırdır. Pezeşkian, İran, Katar hükümeti ve halkından özür diledi. İran Cumhurbaşkanı Katar Emiri ile yaptığı telefon görüşmesinde Katar hükümeti ve halkından özür diledi. Pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti Beşaretül Fethi operasyonu kapsamında Batasya bölgesindeki Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın merkezi olan Katar'daki El-Udeyd üstünü füze saldırısıyla hedef aldı. İran'ın bu güçlü füze saldırısı Amerika'nın İran'a yönelik son saldırılarına ve Katar'daki Amerikan üslerine yönelik ve dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Parsley Merhaba Ajansı'ndan aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Salı günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Ali Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde bu görüşme sizin ve sevgili Katar halkının gönlünü almak için yapılmıştır dedi ve şöyle devam etti. Dünkü olay sadece Amerika'nın Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarındaki açık ve doğrudan müdahalesine karşı bir tepkiydi. Ve kesinlikle İran İslam Cumhuriyeti'nin dost, kardeş ve komşu ülke Katar ile karşı karşıya olduğu anlamına gelmez. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İran devleti ve halkı Katar'ın dostane ve kardeşçe tutumlarından tamamen haberdardır. Özellikle zor günlerde Katar hükümeti ve halkının tüm desteklerine, dayanışmalarına ve işbirliklerine içtenlikle takdir etmektedir diye ekledi. Tezeşkan görüşmelerin ortasında saldırıya uğradığımızı ve saldırganın taleplerini zorla dayatmak için yapılan müzakerelerin doğal olarak kabul edilemeyeceğini belirtti ve bu yüzden önce saldırıya uygun bir cevap verildi dedi. Cumhurbaşkanı bugün Siyonist rejim ve destekçileri anladı ki İran, Gazze, Lübnan ya da Suriye değil birkaç saldırıyla durumu bozup amaçlarını gerçekleştirebilecek bir taraf değildir ve İran halkı haklarını korumak için sonuna kadar direniyor dedi. Mesut Pezeşkan ayrıca tekrar belirtmek isterim ki sizinle iletişime geçmenin amacı savaşın durması için gösterdiğiniz tüm çabalara teşekkür etmek ve İranlı kardeşlerinizle dayanışma ve destekleriniz için içten teşekkürlerimi iletmektedir ifadelerini kullandı. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Ali Sani ise bu telefon görüşmesinde bu görüşmeyi sadece dost, kardeş ve komşu İran Cumhurbaşkanı ile değil, derin ve samimi dostlukla bağlı olduğum bir arkadaşım ile yaptığımı düşünüyorum dedi. Emir Katar hem açık hem de gizli yollarla bölgenin Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarından uzak tutulması için çok çaba harcadı. Bunu İran halkına olan sevgimiz ve komşu, dost ve kardeş bir ülkeye karşı görevimiz olarak yaptık diye ekledi. Şeyh Temim, Katar'daki Amerikan üssü İran'a karşı kullanılmamış ve kullanılmayacaktır. Katar, bu üssün İran'a karşı herhangi bir eyleme izin vermesini kesinlikle engelleyecektir, dedi. Emir, dünkü olay benim ve İran halkı ile danışma içindeki Katar halkı için büyük bir şoktu. Ancak aramanız ve özrünüz için teşekkür ederim. Katar halkı ve İran halkının bugünlerdeki danışmasının devamı olarak ilişkilerimizi derinleştirme, gelişme ufkunu görüyoruz diye konuştu. Şeyh Temim, telefon görüşmenizi açık kucakla kabul ettim. Niyetlerinizi ve samimi bakışınızı biliyorum. İran'daki kardeşlerimizin Katar ile ilişkileri samimi ve şeffaf yürütmesini bekliyoruz. Umarım ki en kısa sürede görüşüp işbirliğine gelişme yollarını konuşuruz dedi. Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı'na üye 33 ülke Salı günü ortak bir açıklama yayınlayarak İsrail rejiminin İran'a yönelik askeri saldırısını şiddetle kınadı. Radyomuzun haberine göre 33 ülke İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını sivil altyapıya yönelik saldırılar da dahil olmak üzere yerleşim alanları, araştırma merkezleri, haberleşme, enerji ve ulaşım tesisleri gibi uluslararası hukukun temel ilkeleri ve Birleşmiş Milletler şartının aşık ihlali olarak nitelendirerek bu saldırıların bölgesel ve uluslararası güvenliği zayıflattığını, bölge barış ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimindeki barışın nükleer tesislere yapılan askeri saldırıların insani hukuk, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tüzüğü ve ilgili kararların ihlal olduğunu ve siviller için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladılar. Ortak bildiride Cezayir, Bangladeş, Brezilya, Kamerun, Şili, Kolombiya, Küba, Kuzey Kore, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, Irak, Kenya, Malezya, Meksika, Moğolistan, Fas, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Peru, Senegal, Güney Afrika, Sri Lanka, Suriye, Tunus, Venezuela, Vietnam ve Zimbabwe ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan İran askerleri ve siviller için İran hükümeti ve halkına derin taziyelerini sundular. Siyonist rejim ordusu Gazze halkına karşı gerçekleştirdiği son saldırılarda 23 Filistinli daha şehit düştü. İrna'ya dayandırılan Varsude haberine göre Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridinin merkezindeki Nitzarim kontrol noktası yakınlarında insani yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği hava saldırılarında 23'ten fazla kişi şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. Habere göre Siyonist rejim ordusunun topçu birlikleri Gazze kentinin doğusundaki bazı bölgeleri hedef aldı ancak bu saldırılarla ilgili can kaybı bilgisi henüz paylaşılmadı. Ayrıca İsrail Hava Kuvvetleri Gazze kentindeki bir noktaya saldırı düzenledi. Muhterem dinleyiciler, şimdi de günün yorumunu sizlere sunuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin fethi müjdesi, Beşaretül Fethi operasyonunun El-Udeyd askeri üssünü hedef almadaki eşsiz ve dikkat çekici başarısıyla Amerika ve Siyonist rejimi ateşkesi kabul ettiklerini iddia ederek yeni bir aldatmaca denet dönemi de başlattılar. İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin fethi müjdesi operasyonunun El-Udeyd askeri üssünü hedef almadaki işsiz ve dikkat çekici başarısıyla Amerika ve Siyonist rejimi ateşkesi kabul ettiklerini iddia ederek yeni bir aldatmaca dönemini başlattılar. Yeni gelişmeler ve İran İslam Cumhuriyeti'nin sahada ve diplomasi alanındaki başarısı göz önüne alındığında düşmanın psikolojik operasyonlarını barış ve ateşkes iddiaları üzerine yoğunlaştırdığı görülüyor. Siyonist rejimin suçluları saldırgan operasyonlarına başladıklarında İran İslam Cumhuriyeti'nin yönetimi ve halkının bu kadar birleşik, tek ses ve dayanışma içinde olacaklarını düşmanın komplolarını sağduyulu ve örnek bir sakinlikte boşa çıkaracaklarını hiç tahmin etmemişlerdir. Amerika Siyonist ortak komplosu ve rejimi devirmeye yönelik yanıltıcı söylemlerle Başbakan Netanyahu ve Beyaz Saray yetkililerinin karma savaş başlatma girişimleri ve halk ile yönetim arasında mesafe koyma amaçlı saldırıları İran halkına direnişe yönetimin desteği ve silahlı kuvvetlerin etkili savunması ile başarısız oldu. İran'ın siyasi ve askeri alanlarda gösterdiği uyanıklık ve karşılık Amerika Siyonist rejimi Washington'un uzun sürede süregelen ihlal ve taahhütlere uymama geçmişine dayanmaktadır. Amerika'nın Joe Biden'ın tek taraflı çekilmesi, General Kasım Süleyman'ın suikastıyla Amerikan ordusunun terörist ve suç eylemi Washington'un Tahran ile dolaylı müzakereler sürerken Siyonist rejimin saldırganlığını açıkça desteklemesi Amerika'nın sinsi ve haince davranışlarının parçasıdır. Fakat İran halkı yönetimi ve silahlı kuvvetlerin cesur direnişi bu planları boşa çıkarmıştır. Düşmanın diğer sinsi hamlesi yıpranmış, nefret edilen ve bağımlı figürlere karşılıksız yatırım yaparak İran karşıtı muhalif haber ağlarında yaydığı yoğun yalan ve asılsız haberlerdir. Bu medya organları Siyonist rejimin saldırıları ile eş zamanlı olarak benzeri görünmemiş miktarda yanlış bilgi yaydı. Amaçları iç karışıklık çıkarmak ve halk ile yetkililer arasında mesafe koymaktır. Ancak bu düşman taktiği de halkın ve yöneticilerin uyanıklığı ile ulusal medyanın rolü sayesinde tamamen başarısız kaldı. Halkın örnek sakinliği ve yönetimin sağduyulu yaklaşımı bu hain saldırıyı da boşa çıkardı ve Amerika ile Siyonist rejim destekli medya ajanlarının hayal kırıklığı ve karmaşası açığa çıktı. Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarından bir diğer sonucu bu rejim ve Amerika'nın dünya kamuoyunda kınanması ve itibar kaybetmesidir. Trump açıkça düşmana destekleyip işbirliği yaparak Nobel Barış Ödülü alma umudunu yitirmiştir ve kendi halkının gözünde de bu ikiyüzlülüğün ve aldatmacanın hesabını vermek zorundadır. Değerli dinleyiciler, bu programı dinlemenizden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın. Amerika'nın İran'daki nükleer tesisleri saldırısının sonuçları. Soğuk Kırımcı İsrail'in İran'ın barışçıl nükleer tesislerine saldırısının başarısızlığı ardından Trump sonuçta bu rejimin illegal tecavüzüne destek vererek İran'daki 3 nükleer merkezi bombaladı. Bu saldırı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 24 saatlik denetçilerince nezaretinin sürdüğü bir sırada gerçekleşti. Bu saldırı aslında bekleniyordu. Netanyahu, Trump olmadan bu alçak saldırıyı tek başına ve koordinesi olmadan gerçekleştiremezdi. İsrail'in apartheid rejiminin başbakanı Ajans Yönetim Kurulu'nun kararından hemen bir gün sonra Amerika ve Avrupa Trokya'sının desteğiyle İran İslam Cumhuriyeti'ne beklenmedik bir saldırı düzenledi. Aslında Amerika ve Avrupa Grusin'in İran nükleer programı konusundaki çelişkili ve şüphe uyandıran ve tarafkil raporu uyarınca Netanyahu'nun İran'a saldırması yönünde yeşil ışık manasında olan bir karar onayladı. Ancak Netanyahu beklentisinin aksine İran nükleer tesislerinin yok edilmesi ve bombalanmasını ve kargaşa ve huzursuzluk çıkarmayı içeren amaçları kursağında kaldı. Gazze kasabı ve Trump'ın hiçbirisi İran milletini tanımamakta ısrar ediyorlar. İran halkı iç sorunlara rağmen dış müdahalelere asla boyun eğmeyecek. İran toplumu birçok kavimden oluşmuştur. İran'daki kavimler bu topraklarda binlerce yıl bir arada yaşamakta. Bu kavimler ve bu bin yıllık zamanda birbirlerinin örf ve adet ve inançlarından etkilenmiştir. Tabii bu fevkalade tahammül sonucunda zengin ve tarihi kültür meydana gelmiştir. Günümüzde çoklu kavmin yanında siyasi çoklu ile karşı karşıya kalmaktayız. Öyle ki toplumda çeşitli siyasi gruplar oluşmuş ve bunları destekleyen taraftarlar meydana gelmiştir. Hatta hükümdarlık sahasında farklı görüşlere sahip olan uzmanlar ortaya çıkmıştır. Bu çoklu toplum yapısı bağımsız karar verebiliyor ve kendi geleceğini tayin edebiliyor ve yabancıların kendileri yerine karar vermesine de asla izin vermez. Trump'ın İran'daki nükleer tesisleri saldırısında Avrupa'daki en yakın müttefiklerinden birinin desteğini dahi almadı. Gerçi hiçbir Avrupa devleti uluslararası yasalara aykırı olan bu yasa dışı eylemi mahkum etmediler. Üstelik Amerika'dan uzaklaşmaya bile çalıştılar. Trump'un bu pervasızca ve düşüncesizce eylemine yönelik ilk tepki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy tarafından geldi. Macron, İran Cumhurbaşkanı ve Lammy'nin İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde ilk söyleyen konu onların Amerika'nın İran nükleer tesislerine yapılan saldırının planlayıcısı ve uygulanmasında hiçbir rolleri de olmadıklarını ileri sürmesiydi. Aslında tüm Avrupa ülkeleri Trump'ın eyleminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu da ileri sürüyor, ancak Avrupa etkili gücünü kaybetmiştir ve soykırımcı İsrail'in ve Amerika'nın cinayetlerinin gerekçelendirme görevini de üstlenmiştir. İran Atom Enerjisi Kurumu Amerika'nın İran nükleer tesislerine yaptığı saldırı hakkında yayınladığı bildiride şunlar ifade edildi. Uluslararası yasalara aykırı olan bu saldırı maalesef ajansın pasif davranışı, hatta tam desteğiyle de vuku buldu. Bu bildiride şunlar yer aldı. Amerika NPT anlaşması uyarınca ajansın daimi nezaretinde olan adı geçen tesisleri düzenledi, saldırı sorumluluğu kabul ediyor. Dünya toplumunun orman kanununa bağlı olan bu illegal saldırıyı kınamakla kendi meşru haklarını elde etmesini sağlayabilir. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı İstanbul'da katıldığı basın toplantısında Amerika'nın İran nükleer tesislerine yaptığı tecavüz hakkında şu ifadeyi kullandı. Amerika bu saldırının ciddi sonuçları konusunda sorumluluğu taşıyor. İsrail ve Amerika'nın tecavüzüyle mücadelede mevcut tüm araçları kullanmakta kararlı. Trump İran'a ihanet etti. İsrail'in amaçlarına ulaşmak için milletlerin servetleri ve topraklarını suistimal edilmesi dahilinde cinayetlerine teslim olunmayacak. O şu vurguda bulundu. Amerikan nükleer tesislere saldırmakta tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. NPT artık bizi koruyamaz. Amerika'nın bu tecavüzü İran tarafından cevapsız bırakılmayacak. Bu mesaj İranlı yetkililerin Amerika'nın saldırılarına tepki olarak ileri sürüldü. Bu tutum Amerika'daki iç çevrelerin kaygısına da yol açtı. Amerikan Kongresi temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez şunları ifade etti. Trump'ın İran'la bombalaması yönündeki facia yaratan kararı izinsiz ve anayasaya aykırı olup kongrenin savaş yetkileri dışındadır. O zamansız şekilde öyle bir savaş açtı ki nesillere çaresiz bırakacak. Bu eylem hiç kuşkusuz ve kesinlikle gen soruya tabi tutulacaktır. Amerikan Kongre üyesi Ralph Nader şunlara inanıyor. Trump'ın İran'ı bombalaması yönündeki kararı anayasaya aykırıdır. Çünkü sadece Kongre savaşı başlatan tek mercidir. Hiç şüphesiz Trump'ın bu kararı birçok Amerikan vatandaşının ölmesine neden olacak ve en şiddetli şekilde kınanması gerekir. Guardian gazetesi bu yazısında da Amerikalı askerlerin İran ile savaşa girmesi nükleer sızıntı tehlikesinden dolayı nükleer saldırıyı yasaklayan Cenevre Konvansiyonu ek protokolün 56. bendi baş olmak üzere uluslararası yasaların açıkça ihlalidir. Bu eylem bir zamanlar dünya düzeni liderliği iddiasında bulunan Amerika'yı bu süreci çiğneyen ülkelerin başında yer almasına neden olacak. Amerikan eski savunma bakanı ve CIA eski direktörü Leon Panetta gittiği mal silahlar konusunda sahte bilgiler uyarınca 2003'te Irak ülkesinde savaşa işaretle bu hatanın tekrarlanması Amerika'nın dünyadaki imajını da zedeleyecek. Trump'ın İran ile savaşa girmesi yönündeki kararı Amerika'da yoğun tepkiyle karşılaştı. Panetta, Irak savaşına değinerek bunun Amerika'da Bush hükümetinin popülerliğinin azalması ve itirazların artmasına neden oldu. Panetta, Irak savaşına değinerek bunun Amerika'da Bush hükümetinin popülerliğinin azalması ve itirazın artmasına neden oldu. Son kamuoyu yoklaması birçok Amerikan halkı Irak ve Afganistan savaşı tecrübesinden sonra şimdi de Batı Asya'da yeni bir çatışmaya karşı olmakta. Adam Schiff ve Rand Paul gibi senatörler İran ile savaşmak Amerika'nın ulusal güvenliğini ciddi derecede zedeleyeceğini vurguladı. Bu muhalefetler Amerika'da derin siyasi ve sosyal çatlaklara dikkat alarak Trump hükümetine siyasi krizlerle karşı karşıya getirebilir. Bölgede İran ile savaş bölgede mevcut düzen ve güvenlik ve askeri denklemleri ciddi olarak değişmesine neden olacak. Sahte İsrail'in saldırısının sürmesi savaşın yayılmasına neden olacak ve Washington'u yıpratıcı çatışmaya sürükleyecek. İran halkı 8 yıllık savaşta dış tecavüzlere karşı ulusal birlik ve beraberliğini daha da arttırdığını ispatlamıştır. Bu olay Amerika'nın İran'ı zayıflatmak yönündeki iddiasının aksine Tahran'ın bölgedeki konumunu daha da pekiştirecek ve derin stratejiye sahip olmayan İsrail'e yıpratıcı sürece sevk edecektir. Guardian ve Panetta'nın uyarıları İran ile savaşa girmesi için Trump'ın akılsızca karar Amerika için ciddi tehlike taşıyacaktır. İran askeri kabiliyet ve milli birlik ve diplomasiyi dayanarak kendini savunmanın yanında mütecavizlere ağır bedeller ödeyecek. Irak savaşını büyük bir hata olarak nitelendiren Panetta, Trump için ibret verici bir ders sayılır. Günümüzde dünya diplomasi ve diyaloğa ihtiyacı var. Defalarca nükleer faaliyetlerin barışçıl mahiyet taşıdığını ispatlamış olan İran barış hamisi olan bir ülkedir ve eşit şartlarda müzakereye hazırdır. Ancak İran karşıtı eylem Amerika'nın yenilgisi ve ülkenin dünyada itibarının zedelenmesine yol açacaktır.
İran Radyo Podcast. Hüzünlü Nefes Podcast'i sizi Aşura tarihinin ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının kalbine hüzünlü ve manevi bir yolculuğa davet ediyor. Bu podcast, Büyük İranlı Alim Şeyh Abbas Kumi'nin Nafs-ül Mahmum adlı değerli eserinin çevirisi ve yeniden anlatımı olan Yasin Hecazi'nin Ah adlı kitabından uyarlanmıştır. Bu podcast dizisinde tarihin kalbine hüzünlü bir yolculuk yapacağız ve Hicri Kameri 61'den tarihi bir olaydan daha fazlası olan, insanların hayatlarında hala mevcut olan, yaşayan ve güncel bir gerçek olan bir olayı anlatacağız. Aşura hikayesi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamı hala kalbimizde iz bırakan bir hikayedir. Burada sizlere Aşura olayına yol açan olayları değil, aynı zamanda insanların kalplerine hala kazınmış, yaşayan ve güncel bir gerçeği de anlatıyoruz. Aşura hikayesi ve Allah'ın büyük peygamberinin torunu Hüseyin aleyhisselamın kıyamı hala kalbimizde yaşayan ve akan ve bugün her birimizin hayatında derin bir etki yaratabilecek bir hikayedir. Bu podcast'te sadece İmam Hüseyin aleyhisselamın ve yarenlerin ayak izlerini takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu anlamlı hikayenin kalbinde kendi ayak izlerimizi de bulacağız. Fakat tarihi yolculuğumuza çıkmadan önce bu podcast'in İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisi olduğunu hatırlatıyorum. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Herhangi bir yorumunuz veya önerinizi bize iletmeniz bizi mutlu ederken bizim için yol gösterici ve ilham kaynağıdır.
Hicri kameri 60 yılıydı ve Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefatından yaklaşık 50 yıl geçmişti. Yıllarca iktidarı gasp ettikten sonra Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye hastalandı ve giderek güçsüzleşti. Hayatının son yılları geleceğe dair korku ve saltanatının devam etmesi için endişeyle doluydu. Yıllarca siyaset ve hile ile Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin çocuklarından halifeliği zorla almaya çalışmış ve ailesinin güç kazanmasının yolunu açmıştı. Şimdi ölümün eşiğinde her zamankinden daha fazla oğlu Yezid'e güç devretmekle ilgileniyordu. Muaviye ölümünden önce Yezid'in halifeliğini sağlamlaştırmak için tüm gücünü kullanmıştı. Muhalefetleri ezerek, muhalifleri ortadan kaldırarak ve emirle biat ettirerek İmam Hasan aleyhisselam ile yaptığı barış antlaşmasının şartlarına aykırı olarak halifeliği kişisel miras olarak oğluna devretti. Muaviye ailesinin saltanatının bekasını güvence altına almak için Yezid'e nüfuzlu grupları, özellikle de soy ve din bakımından özel bir konuma sahip olan Hicaz halkını ve Muaviye'nin hilafeti gasp etmesi karşısında her zaman isyan ve itaatsizliğe hazır olan Irak halkını dikkatle izlemesi talimatı verdi. Ayrıca Irak Şiilerini yöneticilerin gücü sarsılırsa herhangi bir isyanı kökünden bastırmak için valilerini tek tek derhal değiştirmeleri gerektiği konusunda uyardı. Muaviye ayrıca Suriye halkının hükümetin gerçek sırdaşı ve destekçisi olacağını ve sadakatlerini korumak için mümkün olduğunca uzun süre kendi vatanlarında kalmaları gerektiğini vurguladı. İktidar karşıtları konusunda gerçekçi olan Muaviye, oğlunun halifeliğinin geleceğinin Kureyş'ten 4 kişi tarafından en fazla tehdit altında olduğunu düşünüyordu. Hüseyin bin Ali, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyr ve Abdurrahman bin Ebu Bekir. Bu kişilerin özellikle halkın kendisi ve ailesini sevdiği ve saydığı Hüseyin bin Ali aleyhisselam olmak üzere hilafet konusunda Yezid ile anlaşmazlık yaşayabilecek başlıca kişiler olduğunu düşünüyordu. Peki Muaviye neden Allah Resulü'nün ailesinden korkuyor? Zira Muaviye ile İmam Hasan aleyhisselam arasındaki barış antlaşmasının ikinci maddesine göre Muaviye kendisinden sonra bir halife tayin etme hakkına sahip değildi ve ondan sonra halifelik Hasan bin Ali aleyhisselama aitti. Ehl-i Beyt'in ikinci imamı Hazreti İmam Hasan bin Ali aleyhisselamın şehit edilmesinden sonra Irak halkı Allah Resulü'nün ailesinin haklarını geri kazanmak için çalışmaya başladı. Bu yüzden Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın ikinci oğlu İmam Hüseyin'e biat etmek ve Muaviye'ye karşı ayaklanması için mektuplar gönderdiler. Ancak İmam Hüseyin aleyhisselam kardeşinin Muaviye'ye verdiği söze sadık kaldı ve kendisi ile Muaviye arasında süresi dolana kadar bozulması caiz olmayan bir anlaşma olduğunu söyledi. Muaviye'nin ölümüne kadar ve barış antlaşmasına göre en iyi yolun sabır ve sebat olduğunu ve herhangi bir değişimin bundan sonra olması gerektiğini vurguladı. Bu yüzden Muaviye herkesten çok Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ailesinden ve bizzat Hüseyin bin Ali aleyhisselam'dan daha çok korkuyordu.
Thank you.
Muaviye'nin hastalığının şiddetlendiği günlerde oğlu Yezid yanında değildi. Yezid, Halep yakınlarındaki Havariye köyünde kalıyordu. Muaviye hasta olduğu zamanlarda sık sık huzursuz ve tedirgin oluyordu. Bazen bilinçli olarak Yezid'in ne kadar uzakta olduğunu sorunca kızı ağlıyordu. Muaviye'nin ölümü Hicri Kamili 60. yılın Recep ayının ortalarında gerçekleşti. Dahhak bin Kays Muaviye'nin kefenini eline aldı ve insanlara tüm şöhret ve gücün kefen ve toprakla son bulacağını söyledi. Muaviye'nin naaşı için namaz kıldı ve onu toprağa verdiler. Yezid babası öldüğünde hala yolculuktaydı. Elçiler aceleyle ona geri dönmesi için haber gönderdiler. Ancak Yezid geldiğinde Muaviye gömülmüştü. Şimdi İslam topraklarında Yezid halife olmuştu ve herkes yeni halifeye biat etmek zorundaydı. Yeni biat yemini ilk önce Medine şehrine ulaştı. Yezid, Medine valisi Velid bin Utaybe'ye Muaviye'nin ölümünü duyuran bir mektup yazdı. Fakat daha kesin bir tonda yazılmış başka bir mektupta hemen üç adamı çağırması emredildi. Hüseyin bin Ali, Abdullah bin Ömer ve Abdullah bin Zübeyr. Emir açıktı. Bu üç adam Yezid'e biat etmedikçe Medine'den ayrılmamalıydı. Muaviye'nin ölüm haberi Velid'e ulaştığında görevinin ağırlığını hissetti. Siyaset, güç ve peygamber ailesinin konumu arasında nasıl denge kuracağını bilmiyordu. Tavsiye aradı. Daha önce Medine'nin hakimi olan ve konumu artık sarsılmakta olan Mervan bir hekemi evine çağırdı. Mervan, Muaviye'nin ölüm haberini duyduğunda kendini tuhaf hissetti. Velid, Yezid'e biat etmek konusunda ona danıştı. Mervan acımasız bir adamdı ve şöyle dedi. Bu üç kişiyi hemen çağırmalıyız ve eğer hemen biat etmezlerse Muaviye'nin ölüm haberi halk arasında duyulmadan önce onların başları kesilmeli. Çünkü Muaviye'nin ölüm haberi duyulduğunda herkes bir köşeye sığınıp destek satın alabilir ve büyük bir kaos ortaya çıkabilir. Velid, tecrübesiz ve deneyimsiz bir genç olan Abdullah bin Osman'ı Hüseyin aleyhisselam ve Zübeyr'i evine davet etmesi için gönderdi. Onlar akşam vakti camide oturuyorlardı. Abdullah mesajı ilettiğinde ikisi de Velid'in çağrısının basit ve sebepsiz olmadığını fark ettiler. Durumu ilk değerlendiren Hüseyin bin Ali aleyhisselam oldu. Muaviye'nin öldüğünü ve Velid'in amacının Yezid'in halifeliğini korumak için derhal bir biat almak olduğunu biliyordu. Sabırlı ve dikkatliydi. Silahlı akrabaları ve ona sadık olanlardan bir gruba haber verdi ve hazır olmalarını emretti. Hüseyin aleyhisselam sınırlı ve dikkatli bir grupla Velid'in evine gitti. O gece Velid'in evindeki hava ağırdı. Hüseyin içeri girdi ve Mervan'ın Velid'in yanında oturduğunu gördü. Muaviye'nin ölüm haberi duyuruldu ve ardından Yezid'e biat meselesi gündeme geldi. Hüseyin bir karar verme zamanının geldiğini biliyordu. Evde biat etmeyi kabul etmedi. İktidar mücadelesini ertelemeyi, sabah karar vermeyi önerdi. Evdeki hava gerginleşti ancak sonunda Hüseyin evden ayrıldı. Eski vali Mervan, Velid'i fırsatını boşa harcadığı için azarladı. Hüseyin'in kendi iradesiyle asla geri dönmeyeceğine inanıyordu. Ancak Velid, adının peygamberin oğlunun kanıyla lekelenmesini istemiyordu. Hüseyin'i öldürmeye karşı tüm dünyaya sahip olmaya razı olmayacağını söyledi. Haber Yezid'e ulaştı. Velid görevden alındı ve yerine Mervan atandı. Biat etmeyi reddeden İbni Zübeyr, Velid'den bir fırsat istedi ve arkadaşlarını gizlice bilgilendirdi. Yezid'in elçisi ısrar ettiğinde ona zaman kazandırmak için kardeşi Cafer'i gönderdi. Aynı gece İbn-i Zübeyr gizlice kardeşiyle birlikte Mekke'nin yolunu tuttu. Medine'nin gecesi huzurluydu. Fakat bu yüzeysel huzur, kaygı girdabının üzerine çekilmiş ince bir perde gibiydi. Medine valisi, belki de gecenin karanlığında Hüseyin'i Yezid'e biat etmeye zorlayabileceğini umuyordu. Fakat Hüseyin direndi. Yarına söz verdi ve kararlı bir şekilde geceyi harekete geçerek bir karar vermekle geçirdi. O gece Hüseyin'in evinde huzur yoktu. Herkes en ufak bir sese kulak vermişti. Ama Hüseyin evden ayrıldı. Peygamber camisine giden yolu tuttu. Huzurla ve sessizce Allah'ın peygamberinin mezarına ulaştı. Aniden atasının büyüklüğünü hissetti. Dünya ve zamanın sınırlarını kıran o tezahürü. Türbede kalbi titredi. Başını saygıyla eğdi ve namaz kılmaya başladı. Her secdeden başını kaldırdığında bakışları kolay fakat bir o kadar zor olan dedesinin mezarının basit taşlarına düştü. Gecenin o sessizliğinde Medine'nin sesleri dinmiş gibiydi. Sadece dedesiyle birlikte olan varlığını hissediyordu. Hüseyin Allah'ın dergahına ağladı. Ellerini peygamberin kabrine koydu ve acı ve kin tutmayan bir tonla her şeyi Allah'a bıraktı. Amacının Resulullah'ın değerlerini desteklemek, ıslah etmek ve adaletten başka bir şey olmadığını söyledi. Kendini asla güç, şan veya intikam için hazırlamamıştı. Kalbi gerçekle yumuşak, zulümle kırılgandı. Bu gece veda gecesiydi. Hem peygamberin kabri hem Medine ile ve asla geri dönmeyecek bir dönemle. Dua ederken ve yakarırken göz kapaklarının ağırlığı Hüseyin'i mağlup etti. Hafif bir uykuya daldı. Rüyasında peygamberi gördü. Peygamber sakin bir şekilde ışıldayan bir yüzle geldi. Etrafında melekler vardı. Bazıları ışıktan giysiler giymişti, bazıları sevgiyle bakıyordu. Ancak peygamber sakin bir şekilde kollarını açtı ve Hüseyin'e sarıldı. Alnını öptü ve babacan ve kederli bir tonda ona geleceği gösterdi. Kan, susuzluk, sürgün, Kerbela toprakları. Peygamber bu felaketin ve sürgünün Allah'ın kaderinin bir parçası olduğunu söyledi. Hüseyin için cennette şehitlik dışında ulaşamayacağı bir yer olduğunu hatırlattı. Babası, annesi ve kardeşi de orada yolunu gözlüyordur. Her biri kendi hikayesini geride bırakmış, şimdi Hüseyin'in onlara katılmasını bekliyor. Ancak bu vaade ulaşmanın yolu çok zorlu bir yoldur. Acı çekme yolu, direniş yolu ve değerlere sadakat yolu. Rüya unutulmaz fakat ağırdı. Hüseyin can havliyle uyandı. Karanlık hala Medine'nin her yerini kaplıyordu. Uykunun yorgunluğu yüzündeydi ama kalbinde yeni bir karar aydınlanıyordu. Kısa bir süre gözyaşlarını yıkayıp huzursuz kalbini sakinleştirmekle uğraştı. Sonra Abdülmuttalib'in ailesine ve çocuklarına gitti. rüyasını onlarla paylaştı. Peygamberin ev halkından hiçbiri o gece uyumadı. Hüzün ve keder içlerini acıtıyordu. Bir antlaşmanın sonunu ve yeni bir antlaşmanın başlangıcını haber veren bir duygu. Hüseyin aleyhisselam sabahın erken saatlerinde gitmeye hazırlandı. Ayrılmadan önce Hüseyin annesinin mezarına gitti. Annesi Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'nın sade evinde uzun bir süre durdu. Kalbinde annesiyle fısıldaştı ve annesinin evinden ayrıldı. Sonra yıllar önce aynı gurbet topraklarına bir imam olarak defnedilmiş olan kardeşi Hasan'ın mezarına gitti. Bu üçü arasında birçok sır paylaşıldı. Direnişin sırrı, mazlumiyetin sırrı ve umudun sırrı. Hüseyin'in Medine'de yaptığı son şey bir vasiyet yazmaktı. Mürekkep ve kağıt istedi. Kısa ama anlamlı kelimeler sayfaya akıyordu. Bu vasiyette tevhidin hakikatini tanıklık etti. Peygamberin Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu yazdı. Cennet ve cehennemin gerçek olduğunu ve kıyamet gününün şüphesiz geleceğini vurguladı. Medine'yi şan, şöhret, zulüm veya zevk için terk etmeyeceğini yazdı. Tek isteği peygamberin ümmetini ıslah etmek, yolsuzluğu ortadan kaldırmak ve iyiliği emretme ve kötülükten sakındırmayı canlandırmaktı. Hüseyin, büyük babasının ve babasının izinden gitmekte ısrar etti. İnsanlar davetini kabul ederse onlar hak ehliydi. Etmezlerse Allah nihai kararı verene kadar bekleyecekti. Bu vasiyeti mühürledi ve kardeşi Muhammed bin Hanefiye'ye verdi. İki kardeş arasında kısa bir nasihat ve vedalaşma gerçekleşti. Belki de Muhammed'in kendisi bu vasiyetin geri dönülmez bir ayrılığın başlangıcı olduğunu biliyordu. Fakat Hüseyin ayrılmadan önce Ümmü Seleme'yi ziyaret etti. Peygamberin eşi ve ailenin bilge kadını olan Ümmü Seleme, yıllardır peygamberin anılarını korumuştu. Bu kısa ama dolu buluşmada Ümmü Seleme annelik duygusuyla ona bir kez daha geleceği hatırlattı. Peygamberin anlattığı aynı rivayetten. Oğlum Hüseyin Irak'ta Kerbela denilen topraklarda öldürülecek. Hüseyin'in bu yolculuğa çıkmasını istemiyordu ama Hüseyin gerçeği herkesten daha iyi biliyordu ve bir çıkış yolu göremiyordu. Sakin bir şekilde Ümmü Seleme'ye şehadet gününü ve yerini ve hatta katilini bildiğini söyledi. Eğer Ümmü Seleme isteseydi gömüleceği yeri de bilecekti. Böylece Hüseyin işaret etti ve Medine toprakları kısaldı ve Ümmü Seleme Kerbela sahnelerini, gömüleceği yeri, küçük ordunun direnişini ve şehadet anını gördü. Gözyaşları döküldü ama her şeyi Allah'a emanet etmekten başka çare yoktu. Bu sırada peygamberin eşi Ümmü Seleme, İmam Hüseyin'e peygamberin mezarından bir şişe toprak gösterdi. Bu toprak peygamberin emriyle büyük bir olayın işareti olarak Ümmü Seleme'nin yanında tutuluyordu. Bu toprak kana döndüğünde felaket ve İmam Hüseyin'in şehadetinin zamanı geldiği söylenirdi. İmam Hüseyin de Ümmü Seleme'yi yanında tutması için bir şişe toprak daha verdi. İki şişenin her zaman birlikte kalmasını emretti. Şişeler bir gün kırmızıya dönerse Ümmü Seleme Kerbela olayının gerçekleştiğini anlayacaktı. bu zor anlar ve Hüseyin'in büyük kararından sonra peygamberin en eski sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari Hüseyin'in yanına geldi. Cabir peygambere ve ailesine olan inancını ve sevgisini yıllardır kanıtlamış bir adamdı. Ancak kalbi önünde olan gelecekten korkuyordu. Cabir dünyanın kargaşa ve şüphelerle dolu olduğunu ve birçok kişinin barış ve uzlaşma yolunu savunduğunu görüyordu. Endişeli bir kalple Hüseyin'e kardeşi Hasan'ın yıllar önce seçtiği yolu seçmesini önerdi. Zamanın gücüyle barış yolu kan dökülmesini azaltabilecek ve barışı getirebilecek bir yol. Ancak Hüseyin'in önünde en başından itibaren farklı bir yol vardı. Onun yolu büyük babasının başlattığı aynı görevi sürdürmekti. Gerçeği korumak, baskıya karşı durmak ve büyük bir uyarıya ihtiyaç duyan bir ümmeti yeniden ıslah etmek. Hüseyin Cabir'e yapılan ve yapılacak her eylemin Allah'ın emriyle olduğunu ve bu yolun kendi seçimi olmadığını anlamasını sağladı. İnancı vahide kök salmıştı ve devrimi de aynı aydınlanmaya dayanıyordu. Bu vedalaşmadan sonra Hüseyin ayrılmaya hazırlandı ve Medine'den ayrıldı. İlk durağı kutsal alanın güvenliği kabul edildiği Mekke'ydi. Ertesi sabah Mervan Hüseyin'le yüzleşti ve onu Yezid'e biat etmeye ikna etmeye çalıştı. Hüseyin, Yezid halife olursa İslam'a veda etmesi gerektiğini kesin bir dille söyledi. Hüseyin'in kardeşi Muhammed bin Hanefi'ye de endişeliydi ve durum sakinleşene kadar Yemen'e gitmesini veya çöllere sığınmasını önerdi. Ancak Hüseyin aleyhisselam Yezid'e asla biat etmemeye kararlıydı. Kardeşine Mekke'ye doğru yolda olduğunu söyledi ve Medine'de kalmasını ve kendisine haberi ulaştırmasını istedi. Abdullah bin Mut'i de Hüseyin aleyhisselam ile görüştü ve ondan Kufe'ye gitmemesini istedi. Ona Kufe'nin babasının öldürüldüğü ve kardeşinin yalnız bırakıldığı lanetli bir şehir olduğunu söyledi. Ancak Hüseyin kendi yolunu seçmişti. Kadere doğru bir göç. Değerli dinleyiciler, bu bölümde tarihin ve hayatın anlamının hikayesini anlatan, her nesilde yeniden canlanan, bizi her seferinde düşünmeye ve dik durmaya davet eden bir dünyaya hep birlikte adım attık. Gelecek bölümlerde Hüseyin bin Ali aleyhisselamın Kerbela'daki çalkantılı yolculuğunu yalnızca tarihi değil, tüm insanlığın vicdanını sorgulayan inanç, direniş ve fedakarlık dolu anlarla birlikte olacağız. Sizlerden ayrılmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir / tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Sizlerden ayrılırken hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyor, kalbinizde adalet ve hakikat ışığının parlamaya devam etmesini diliyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, istiğfarın ne demek olduğu, insan ruhunun yüceltilmesindeki rolünü açıklıyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Tevbe etmenin erkanlarından biri istiğfardır. Yani Yüce Allah'tan bağışlama talep etmek. Bu büyük ilahi nimetlerden biridir. Yüce Allah tevbe kapısını kullarına açık bırakmıştır. Böylece onlar erdemlik yolunda ilerleyebilir ve günahlar onları ele geçirmesin. Zira günah insanları insani yüce zirvesinden yoksun bırakıyor. Günahlardan her biri insan ruhuna, insani sefaya, maneviyat ve ruhsal izzetine darbe vuruyor. Ve insan ruhunun berraklığını bozuyor ve onu bulanıklaştırıyor. Günah, insanda var olan maneviyat yönünü ve insanı bu maddi dünyada diğer canlılardan ayırma sebebinin berraklığını yok ediyor ve onu hayvanlara ve eşyaya yakınlaştırıyor. İşte günah böyle bir şeydir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle beraberiz. Bugünkü sohbetimizde gençlerde özgürlük taleplik ruhunu masaya yatırmak istiyoruz. Her gencin içinde var olan ve onun için kader belirleyici mahiyeti olan özelliklerden biri, genç insanın özgürlük taleplik özelliğidir. Özgürlük, genç insanı kendine çeken güçlü cazibelerden biridir. Genç insan, her türlü ayak bağına, kısıtlamaya ve kanuna kolay kolay boyun eğmez ve öz itibariyle bazı alanlarda mutlak ve kayıtsız şartsız özgürlük ister. Gençler enerji, umut, yenilik dolu birer hazine sayılır. Bu yüzden gençler her zaman coşkulu, canlı, sabırsız ve neşelidir. Gençler yemekten, içmekten, giyinmekten, sohbet etmekten ve bu gibi fiillerden büyük zevk aldığı gibi enerjisini, umudunu, neşe ve coşkusunu kısıtlayacak her şeye karşıdır ve asla bu gibi şeylerle uzlaşmaz. Ancak genç insanın bilgisi ve deneyimleri çok kısıtlıdır ve çevrelerinde olup bitenleri kısmen yabancıdır. Fakat içinde bilinçlenme ateşi alevlendiğinde de gaflet ve cahilliğe kapılmazlar. Bu yüzden her şeyden önce genç insan ile özgürlük arasındaki ilişkinin tanımlanması gerekir. Çünkü gençlik sahipleri geminin ilerlemesine yardımcı olan rüzgar gibidir. Fakat geminin yelkenleri kendi haline bırakmamak gerekir, yoksa gemiyi istediği yöne sürükleyeceği kaçınılmazdır. Duygulara dayanan özgürlüğün sonu helak olmaktır. Oysa akla dayalı özgürlük insana izzet kazandırır ve kemale yönlendirir. Özgürlüğün kesin ve net bir şekilde ve tam olarak tanımlanması, genç insanın bilinçlenmesini ve isteklerini engellemesine vesile olur. Gençler kendilerini ifade etmeye,
görüş beyan etmeye ve kişiliklerini sergilemeye ihtiyaç duyar. Bu yüzden gençlerin çevresindeki insanlar onlara uygun fırsatı sağlayarak büyümelerini ve kemale ermelerini ivme kazandırmaları gerekir. Örneğin aile ve okul gibi kurumların her biri mukaddes birer talim ve terbiye merkezi olarak çocukların ve öğrencilerin güvenini kazanmak ve onlara bilinçli sorumluluk vermek ve bazı özel durumlarda onlara özgürce hareket etme şansı tanımakla onlara makul özgürlüklerin verilmesi için uygun zemin oluşturabilir. Özgürlük fikri, kültürel ve siyasi cazibelerinden başka bir nevi kutsiyeti de söz konusudur ve insanı ve hukuki açıdan da en cazip özelliktir. Tüm milletler hangi kültüre ve gelenek ve göreneğe bağlı olursa olsun özgürlükten söz eder. Özgürlük uluslararası bir kavram olmanın yanında binlerce yıllık mazisi de vardır ve ilk insan varlık alemine ayak bastığı andan itibaren onunla birlikte olmuştur. Kur'an-ı Kerim, Enbiya'nın bisetinin bir felsefesini de insanları esaret bağlarından kurtarma şeklinde beyan etmiştir. Peygamberler ve evliyalar da her daim insanların bireysel ve sosyal yaşamında özgürlüğe ve önemine ve konumuna vurgu yapmıştır. Çağımızda da özgürlüğün özel bir konumu söz konusudur ve her insan kendini hür bilir ve bununla övünür.
Tahran Radyosu.
Gençlerin nefsani heva ve hevesin esaretinden kurtulmak ve nefsani heva ve heves için özgür olmak gibi iki konu hakkında bilgilenmesi ve bu iki durumu birbirinden ayırt edebilmesi özgürlükten iyi bir şekilde yararlanmaya vesile olur ve bu durum onların gelişmesine ve yücelmesine zemin hazırlar. Gençleri vurdum duymazlığa ve ciddi işlerde laubaliliğe teşvik etmek ve gençlerin arasında bu anlayışı teşvik ederek yaygınlaştırmaya çalışmak ve yine genç kuşağı özgürlük adına yaşamın maddi ve şehvet cazibeleriyle uğraştırmak her zaman şeytan ve şeytan sıfatlı insanların yöntemi olmuştur. Oysa evliyaların semavi siyeri ezelden beri İnsanları nefsani heva ve hevesten arınmak ve hür yaşamaya teşvik etmek ve buna davet etmek olmuş ve insanlarda yükümlülük duygusunu ve özgüveni geliştirerek onların fani ve geçici hayatını yarının ebedi hayatıyla birleştirme üzerinde odaklanmıştır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam oğlu İmam Hasan aleyhisselama şöyle buyuruyor: "Kendinden başkasının kulu olma, çünkü Rabbin seni hür yaratmıştır." Emirül Müminin, gelişme ve kemale erme yolundaki engelleri ve şekavet ve zillet getiren kulluğu ve köleliği beyan ederek şöyle buyuruyor: "Şehvetin kulu asla özgürlüğe kavuşmayacak bir esir gibidir." İmam Ali aleyhisselam, oğlu İmam Hasan aleyhisselamı, dünya perestlik ve kendine tapma bağlarından kurtuluşa vesile olan fikri ve manevi özgürlüğe sevk ediyor ve insanın izzet, hür kişiliğine ve nefsinin kerametine bağlı olduğunu hatırlatıyor. İmam Ali aleyhisselama göre insan kendi kıymetini bilmeli ve nefsani heva ve heveslerin veya başkalarının düşünce ve kişiliğinin esiri olmamalı ve denge çizgisini aşmadan her türlü ifrat ve tefritten uzak durmalıdır. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor: "Şu asi nefisleri yenin ve yanlış taleplerden vazgeçirin. Onlar asi ve laubalidir. Eğer onların isteklerini izler ve gayri meşru taleplerini hayata geçirirseniz sonunda sizi en kötü uçuruma yuvarlatırlar." Bu bağlamda şu noktayı da unutmamak gerekir ki, özgürlük yaşamın her evresinde dengeli olmalı ki insan bu özgürlükten zararlı çıkmasın. Çünkü eğer özgürlük caiz olduğu ölçüde fazla olursa isyana, davranışlarda çelişkileri, toplumun örf ve adetlerine karşı çıkmalara ve bireyin gelecekte sosyal yasaları benimsememekte zorluk çekmesine sebep olur. Öte yandan özgürlüğü aşırı derecede kısıtlamak veya bastırmak da insanlarda özgüven duygusunu ve özgür hareket etme yeteneğini, ayrıca bireysel kabiliyetleri ve yaratıcılığı bastırır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in de emrettiği üzere her işte dengeli davranmak ve ifrat ve tefritten sakınmak gerekir. İngiliz filozof John Locke'a göre özgürlük hiçbir zaman mutlak olamaz. Locke'a göre gözetim ve denetim yokluğu özgürlük değil, özgürlüğü kötüye kullanmaktır. Bu yüzden özgürlüğü tanımlamak, özgürlüğü daha iyi anlamak için zemin oluşturur. Kuşkusuz bu gerçeği, yani özgürlüğü ve özgürlüğü nasıl kullanmak gerektiğini gençlere öğretmek birbirinden farklı fakat aynı zamanda birbirine bağlı konulardır. Ve bu da gençler özgürlükten yararlandıkları andan itibaren her şeyin bittiğini telakki etmez ve daha yolun başında olduklarını anlar. Özgürlüğün devam etme şartı onu iyi kullanmaya bağlıdır ve bu bağlamda bazı yöntemleri göz önünde bulundurmak gerekir. Ergen ve genç insanın bir özelliği, büyükleri ve özellikle ebeveyn ve öğretmenlerin emir ve isteklerine karşı bir ölçüde direnmek ve yapacağı işin maslahatını değil de kendi isteklerini düşünmektir. Bu yüzden gencin istekleri gözetilmesi, onunla istişare yapılması ve görüşüne saygı gösterilmesi ve yerinde ve yararlı düşüncelerini benimsemek gerekir. Gençler kendilerini ve kişiliklerini ve görüşlerini ifade etmek ister. Bu yüzden gençlere gereken uygun fırsatı vererek gelişmelerini ve kemale ermelerini ivme kazandırmak gerekir. Öte yandan genç kızlar genellikle genç erkeklere nazaran özgürlükleri kısıtlı olduğundan şikayet eder. Genç kızlarla samimi sohbet etmek ve yapıcı bir şekilde gönül birlikteliğimizi sergilemek ve onlara seçim hakkı tanımak, genç kızlara özel kültürel ortamları geliştirmek ve genç kızlar ve genç erkeklerin yararlandığı imkanları dengelemek, bu gibi kaygıları gidermek için uygun yöntemlerden sayılır. Genç insanın tartışabildiği ve eleştirebildiği ortamları geliştirmek ve özgürlükle ilgili tartışmaları güçlendirmek, özgürlüğü takviye etme yollarını irdelemek, sağlıklı eleştiri yapma yöntemlerini öğretmek ve gençlere kendilerini nasıl ifade edebileceklerini anlatmak, gençlerin özgürlüğü doğru biçimde idrak etmelerine katkı sağlayabilecek etkili yöntemlerden bazılarıdır. Günümüzde özgürlük tartışması maalesef siyasi garezlere ve suistifadelere maruz kaldığı gözleniyor. Bu açıdan İmam Hümeyni, derin düşünceli ve genç fikirli bir lider olarak bu konuda uyarıda bulunuyor ve özgürlüğün siyasi hedeflere ulaşma aracı olmadığını, özgürlük büyük ilahi nimet ve ilahi emanet olduğunu vurguluyor ve şöyle buyuruyor. Özgürlük büyük bir ilahi nimettir. Özgürlük ilahi emanettir ki Allah-u Teala bize nasip etmiştir. Medeniyetin ilk merhalesi milletin özgürlüğüdür. Biz bu musibetleri milletimiz özgür ve bağımsız olsun diye tahammül ettik. Özgürlüğü bize veren İslam'dır. Bu özgürlüğün kıymetini ve İslam'ın kıymetini bilin. İslam açısından özgürlük, toplumun gelişmesi ve kemale ermesinin vesilesidir. Ancak İslam dini, özgürlük teriminin ihanetvari bir şekilde kullanılmasını caiz görmez. Zira bu durumda toplum sapkınlığa sürüklenir ve çöker. Buna göre rahmetli İmam Hümeyni duyarlı bir şekilde uyarıda bulunarak, gençleri batının kayıtsız şartsız ve laubali özgürlüğünden men ediyor ve şöyle diyor. Özgürlük isteyenler, gençlerimizin özgür olmasını isteyenler ve gençlerimizin özgürlüğü için yazanlar nasıl bir özgürlük istiyor acaba? Hepimiz şunu bilmeliyiz ki özgürlük batılı şekliyle genç kızların ve genç erkeklerin helak olmasına yol açar ve İslam açısından ve akıl açısından reddedilir. Ve bu bağlamda her türlü propaganda yapmak, makale yazmak, kitap ve dergilerde yazmak, İslam'a ve genel iffete ve ülkenin maslahatına aykırı ve haramdır. Ve tüm Müslümanların bunu engellemesi vaciptir ve yıkıcı özgürlüklerin engellenmesi gerekiyor. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Yargının Teheran.